Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek. Teknik yapımda Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Programımızın daimi konuklarından Ali Kunak burada. Tansu Polatkan birazdan gelecek. O Gençler Birliği Mersin İdman Yurdu maçını anlattı. Yolda programımızı birlikte yapacağız. Evet, ama seninle başlayacağız. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi programa başlamadan önce sonuçları şu ana kadar oynanan Süper Lig'de ve 1. Lig'deki sonuçları aktarmak istiyorum. Süper Lig'de Eskişehir Spor Osmanlı Spor'a 2-0 kendi evinde mağlup oldu. Gençler Birliği de yine kendi evinde Ankara 19 Mayıs stadında Mersin İdman Yurdu ile birbiri berabere kaldı. PTT 1. Lig'de ilginç bir sonuç var. Adana Demirspor Giresun Spor'a kendi sahasında 3-2 yenildi. Bu hafta evet. PTT 1. Lig'de Karşıyaka Göztepe karşılaşmasında olduğunu hatırlatalım. Onunla ilgili hakem Süper Lig'deki hakemleri konuşurken atıfta evet. bulunacağız. Çünkü hem İzmir derbisi özelinde hem de Cüneyt Çakır özelinde konuşacağımız, anlatacağımız karşılıklı şeyler olacak elbette. Şimdi tabii ki bugüne damgasını vuran bugünkü maçlardan daha önemli Avrupa Kupası karşılaşmaları vardı. O Avrupa Kupası karşılaşmalarında Galatasaray'ın yenildiğini, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin berabere kaldığını kamuoyu biliyor. Biz bunun değişik boyutlarını burada konuşacağız. Geçen haftadan kalan tabii çok önemli bir süreç var. Hakem Çağatay Şahan ekibi, gözlemciler ve temsilcilerin de bulunduğu 10 kişilik ekibe Trabzon'da yaşanan olayların yansımaları devam ediyor. Onun üzerinden de biraz konuşmamızda fayda var elbette. Ama öncelikle şu Avrupa Kupası meselesini halledelim, sonra devam edelim. İçe döneriz. Sana şöyle söyleyeyim. 3 maçı da izlemişsindir muhtemelen.
Evet, izledim.
Benfica maçını ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Beşiktaş maçlarını, Lokomotiv ve Ajax maçlarını. Onların bütün olarak hakemleri nasıl bulduğunu sorayım. Yani bir Avrupa hakemliği analizi anlamında ne dersin?
Öncelikle bir genel bir hakeme geçmeden önce bir cümle etmek istiyorum. Ah vah dediğimiz bir hafta oldu Avrupa Kupaları.
Onun tekniğini konuşacağız. Önce sadece hakemler evet.
Şimdi 3 maça baktığımızda öncelikle Beşiktaş maçından başlamak istiyorum ki hakem hataları bakımından 3 maç içerisinde en öne çıkan maç bence o maçtı. Çünkü aslında Beşiktaşlılar pek bunun üzerinde durmadılar ama dünkü maçta kaybolan 2 puanın sorumlusu bence hakemdi.
Belirgin
bir şekilde hakemdi. Şimdi hakemin vermediği 2 tane penaltı pozisyonu var aslında.
Evet, önce senin dinleyeyim sonra soru sorayım.
Beşiktaş 37. dakikada Atiba'nın kafasından Niyase evet. eline gelen top ki el tamamıyla havada. Yani
Osmanlı maçındaki gibi değil mi?
Evet.
Aynen bir benziyor.
Yani bir voleybolcunun blok yaptığı gibi
ya da smaç yaptığı
net bir şekilde görüntüye de yansıdı. Bunu atlamaları ki 6 hakemli bir müsabakaya bunun atlanması bir hakemlik adına yani Avrupa hakemliği adına bence iyi bir değerlendirme değildi. Artı şimdi orada o penaltıyı verdiği zaman o oyuncuya hakem sarı kart gösterecek. O oyuncu kimdi? Miyase. Bu oyuncu kim Miyase? Bu adam 62. dakikada sarı kart gördü. O zaman ikinci sarı kart olacak.
Evet, yani.
Ya da ikinci sarı kart olacaktı. Daha etkin oynamayacaktı. Bu oyuncu ne yaptı?
Gol attı. Tabii.
Yani bu çok doğru. Önemli. Hakemin burada netice tesir ettiği son derece net bir şekilde ortada.
Oğuzhan'ın pozisyonu için sen penaltı mı diyorsun?
Penaltı diyorum.
Ama değil diyenler de var. Bunu nasıl ayırt edelim?
Şimdi mesafe uzak. Yani 9-15
bayağı
en az 9-15 gibi bir mesafe var.
Evet.
Yani arkasında derken ancak dirsek hareketiyle bir vücut genişlemesi yaptığı Oğuzhan'ın net. Bu da bir haksız avantaj sağlıyor. Bundan dolayı penaltı yorumunu ben doğru buluyorum.
Doğru buluyorsun.
Doğru buluyorum.
Evet, yani arkası dönük omuzu ve kolu da yapışık olduğu için Hakem de onu gösterdi zaten farkındaysan. Bu penaltı verilemez diye değerlendirme yapan başka hakem, eski hakemler de oldular. Yazdılar, çizdiler.
Evet.
Bu illa kıyaslanma, yani sen böyle diyorsun da onlar öyle diyor.
Şimdi,
noktasında değil.
Tartışılabilir pozisyonlarda.
Bu tartışılan bir pozisyon oldu.
Tartışılabilir
yani.
Bir pozisyon. Bu bir değerlendirme şekli. Onlara da saygı duymak lazım. Ama UEFA'nın yorumu diyor ki bir oyuncu arkasını topa, ya uzaktan gelen bir mesafe topa arkasını dönüyorsa tamamen sıfır şey yapacaktır diyor. Yani tamamen yapıştıracaktır vücudun diyor. Azıcık şöyle bir genişlik olduğu zaman bu haksız olarak vücudunu genişletme amacını taşır bu hareket
o
diyor.
Zaman,
bu yorum da o zaman penaltıyı gösteriyor.
Maçın sonucuna etki eden yani birer karşılıklı hata olarak ifade edebiliriz.
Ama Miyase'nin atıldığını düşünürsek ve atılması gereken bir oyuncunun ilerleyen dakikalarda gol attığını düşünürsek
canım,
Beşiktaş'ın bu konuda mağdur olduğunu
şöyle,
net bir şekilde söyleyebiliriz.
O süreç aynen yaşansa ortaya çıkabilecek. Yani o ihtimal dahilinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani o pozisyon yaşandıktan sonra maç akışı gibi gitmeyecek.
Tabii
yani. Başka türlü
yani,
oynanacak.
Belki dediğiniz gibi orada pozisyonlar daha
başka
değişik
şey
şekilde gelişecek. Ama ne olursa olsun bu da bir varsayım olarak ortaya koyarız yani.
Başka bir pozisyonda kart görme ihtimali olabilirdi.
Tabii.
Yani illa aynı o pozisyonu atıfta bulunmamıza gerek yok. Başka bir anda, başka bir enstantanede kart görebilirdi.
Evet.
Fenerbahçe
maçında hakemi İspanyol, bu şey hakemle ilgili bir cümle daha söylemek istiyorum.
Söyle.
Beşiktaş maçında. Alman hakem.
Evet.
Felix. Ama Almanya'nın 3 numarası bu. Almanya'nın 3 numarası hakemi Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalıyor. Yani Alman hakemliğinin.
Avrupa Ligi'nde çalıyor.
Yok. Şampiyonlar Ligi'nde de
çalıyor.
Valencia maçında düdük
evet,
çaldı.
Evet.
Yani elit kategoride olmamasına rağmen. Çünkü Almanya'nın elit kategoride iki hakem var. Bir tanesi Felix Bray, ikincisi de bizim Deniz Aytekin.
Hı hı.
Bu ikisi Şampiyonlar Ligi'nde direkt düdük çalıyorlar. Bu çocuğa da hazırlamak amacıyla, yani UEFA buna bu hakeme gelecekte iyi gözle bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde maç veriyorlar ama dün akşamki davranışı, bu kötü yönetiminden sonra nasıl bir grafik çizer onu bilemiyorum. Grafiği biraz aşağı doğru
tamam.
İnecektir diyorum.
Çabuk şimdi
evet. Ajax Fenerbahçe maçına evet. Geçelim. Fenerbahçe Ajax maçının hakemi İsrailli hakem. Hakikaten bu düzeydeki müsabakalara görev alacak bir hakem değil.
Değil.
Evet. Gerçekten değil. Ha müsabakada neticeye telsin hatası var mı derseniz yok. Yani böyle penaltı pozisyonu falan
evet,
bir şey
söylemiyor. Evet.
Ama maç genelinde vermiş olduğu ters faul kararları, verdiği hataları kararların yardımcılar tarafından düzeltilmesi, atladığı sarı
evet,
kartlar
evet,
falan
evet.
Bunları tek tek saymaya kalkarsak
7-8 evet.
Pozisyon yapar arka arkaya.
Evet.
O yüzden genel performansı bu maçı kaldırabilecek düzeyde bir hakem değildi. Ama Allah'tan netice tesadüf. Benfica maçının hakemi için ben eleştirilere pek katılmıyorum. Niye? Aman aman diyecek. Yani bir hatasını ben
görmedim. Ya da
sürmedim. Evet. Yani vasat üstü başarılıya yakın bir yönetim gösterdiğini düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii işin maçsal boyutlarına baktığımız zaman Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan iki maçlarını düşündüğümüz zaman şanslarının 100 tura çıkma anlamında devam ettiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu bir durum tabii ki.
Tabii.
Beşiktaş'ı koruyan hani ilahi bir şey oldu. Sporting Lisbon'la
evet.
İskender Bey maçının 3-0 bitmesi oldu. Bu
İskender Bey'in bu galibiyeti de enteresan yani.
Çok enteresan. Hani Sporting Lisbon 10 kişi kaldı falan ama yani 9 kişi kalsa ne olacak? Bir güç dengesizliği olan bir şeyden bahsediyoruz. Maçtan bahsediyoruz.
Evet.
Ama Beşiktaş'a yaradı mı? Tabii ki yaradı
tabii
yani.
Ki yaradı, tabii ki yaradı.
Şimdi
bundan sonraki ilk maçı Beşiktaş İstanbul'da İskender Bey'le oynayacak.
Evet evet. Ama şöyle diyordu Şen Hoca zaten. İki maçı da kendi evimizde oynayacağımız iki maçı kazanırsak biz diğerlerine bakmayız diyordu.
Evet.
Yine de diğerlerine bakmamayı sağlayacak bir galibiyetle Lisbon'un yenilmesi yani işin
evet.
Başka bir boyuta çekti. Bu iyi bir durum, iyi bir tablo. Ama ben bu maçın belki bu maçla ilgili oynanmadan önce ifade ettiğim şey şuydu Ali Kunak. Şöyle söyleyeyim. Sıkıntılı performans göstermesi beklenen oyuncu Ersan olabilir demiştim. Çünkü sarsak oynuyor, şaşkın oynuyor, sorunlu oynuyor. Bir sarı kart gördü, çok hem de ağır bir pozisyonda gördü. İkinci sarı kartı görmediğine dua etsin diyorum ben.
Kesinlikle,
katılır mısın
kesinlikle
bana?
Katılıyorum sana. Yani Ersan hakikaten dün oyun olarak da çok
oyun olarak kötüydü ama bir de
yani takımı riske soktu bir yerde.
Bak ne konuşulmaya başlandı biliyor musun? farkındasındır. Burada da konuşuyoruz zaman zaman ama çok altı çizilerek ifade edilmeye başladı. Bizim Avrupa'daki oyun gücümüzü, rakibe bir baskı kurma gücümüzü kıran en önemli sorunlardan birisi bizim hakemlerimizin maç yönetme şeklinde artık konuşulmaya başladı. Çünkü sen de burada çok konuştuk. Bunu. O Selçuk'un hani Burak'ın vesairenin hareketleri şunları bunları. Ama şimdi kendini yere atıyorsun. Gol pozisyonuna gireceksin. Oradan bir faul alabilir miyim ya da bir kart gösterebilir miyim gibi bir noktadan hareketle pat atıyorsun kendini yere. Hakem diyor ki devam. Nasıl ilerleyeceğiz biz böyle? Ya da bu şöyle, affedersin, şunu şöyle sorayım, soruyla ifade edeyim. Yani bizim hakemlerimizin aslında artık bir yönetim içtihatı oluştu ve bu yönetim içtihatı eninde sonunda kırılabilir mi ya da kırılmalı mı? Bu tartışmaya muhtaç bir hale geldi diye düşünüyorum. Ne dersin?
Bu bence Türkiye'deki hakemlere yapılan baskının bir neticesi. Başka hiçbir şey değil.
Öyle midir?
Tabii. Yani bu tamamen.
Bu başka bir nokta tabii.
Baskılardan etkilenmemek diye bir şey söz konusu asla değil. Şimdi herkes bugün gazete okuyor, internetten takip ediyor. Maç öncesi verilen demeçler, bir önceki maçtan sonra verilen demeçler. Bir hakem de bu müsabakaya atandığı zaman bir önceki maçtan sonraki demeçler. Mesela şimdi çok basit bir örnek gösteriyor, şey yapalım. Hafta sonu belki konuşacağız ama yeri geldi. Belki erken alayım. Başakşehir-Trabzon maçı oynayacak bu hafta. Trabzon'un olaylı maçtan sonra ilk maçı. Merkez Hakem Kurulu bu maça Fırat Aydınus'u atamış ki doğru bir atama.
Ben de bu kanaatteyim. Yani, evet.
Ki Fırat Aydınus'un son maçının hatalı olmasına rağmen yardımcısı Arkın Akgöl'le beraber offside'den Fenerbahçe-Galatasaray maçında bir gol atılmasına rağmen bu maç böyle bir hakem istiyor.
Van Persie'nin pozisyonunu söylüyorsun değil mi?
Evet.
Neyse bunu araya parantez açmayacağım. Bunu konuştuktan sonra ifade edeceğim. Evet.
Peki.
Fırat Aydınus'u anlatıyor.
Şimdi bu maç böyle bir hakem istiyor. Niye? Ne olursa olsun sinirler o maçtan sonra bir gergin çıkacak, bir şey yapacak. Yani o hakemin otoriter olması lazım. Kendini kabul ettirmiş, sahada saygın olarak kabul edilmiş bir isim olması gerekiyor. Genç bir hakemi vermek hata olurdu. Yani hakem daha maçın başında ezilirdi orada. İşte bu atamalarda bunlara dikkat etmek lazım.
Doğru bir atama ama yani.
Doğru bir atama. Evet. Yani altını çiziyorum. %100 doğru bir atama yani. Evet. Şimdi hakemler, şimdi Fırat Aydınus geçtiğimiz haftadan beri tabii ki takip ediyor. İşte en yakın arkadaşı 4 saat, arkadaşları 4 saat içeride kaldılar. Daha sonra bir sürü yansımalar oldu. Hakemler işte tepki verecek mi, bir boykot yapacak mı, yapacak mı? Bir sürü gündem oluştu. Ondan sonra bu maça çıktığı zaman Fırat Aydınus tabii ki biraz daha supleksli çıkacaktır.
Öyle midir?
Bakın bu supleks demek Trabzon lehine penaltı verecek.
Canım öbürü de İstanbul Başakşehir yani. Şey değil, yavru kedi değil yani.
Ama evet. Oyuncularla ikili diyaloğunu biraz kuvvetli tutarak maç içerisinde tansiyonu yükseltmemek için biraz daha fazla gayret gösterecek.
Belki biraz taraftar faktörüyle gerilim artabilir. Bir sıkıntı olabilir ama Fırat Aydınus'ta kalmış bir iş bu tabii. O gerilimi atlatma adına.
Onu atar. Yani rahatlıkla atlatır.
Hayır. O atlatır da seyirci Trabzonsporlu futbolcuları gaza getirip artı bir reaksiyon göstermelerine sebep olursa yani gereksiz bir can sıkıntısı ortam oluşur.
Şimdi
ya kasıtlı da yapabilirler bunu yani.
Sütlüğü bilmiyorum. Haftaya Trabzon'da maç var. Gerçi seyircisiz oynanacak.
Maç seyircisiz. Evet.
Seyircisiz oynanacak ama ne olursa olsun Trabzon şehir ortamı. Yıllarca Trabzon'a gittin, maç yazdın. Yani biz de işte görev yaptık. Trabzon'da stat önemli değil ki. Gittin bir lokantada yemek yesin bakayım o hakem.
Tabii evet.
Yani doğru işler bunlar.
Ama şöyle diyeyim. Bu baskı anlamındaki tablodan kurtulmadığımız sürece bizim bu içtihat diye gördüğüm ya da benim dile getirdiğim tablo devam edecek. O zaman biz yani futbolculara, teknik adamlara hatta yöneticilere hangi ciddiyetle bakabiliriz? Hangi samimiyetle bakabiliriz? Ve futbolumuz tamam 18. sıraya yükselmiş FIFA sıralamasında çok iyi de ama beklentimiz anlamında bir düzey değil ki bu. Yani başka bir şeyi konuşuyoruz biz. Başka bir durumdan bahsediyoruz. Yoksa ne olacak yani hani
futbola bakış açımızın değişmesi lazım. Yani tamamıyla sadece kazanmak kazanmak kazanmak her yol bu kazanmak
ama işte için böyle oluyor.
Şimdi bak, böyle baktığımız için bu durumdayız zaten.
Bak şimdi. Yani bu sohbet olarak devam ediyoruz. Şimdi Çağatay Şahan ve diğer 9 kişi dava açtılar mı?
Açmadılar.
Açmadılar. Peki hakemler protesto gösterisi yapacaklar mı?
Hayır, yani protesto.
Ne demek şimdi bu? O zaman yapılan iş yanlarına kar kaldı. Bu baskının oluştuğunun başka bir işareti de şu. Ben nereden geldiğini bilmem. Beni ilgilendirmez de. Ama bir açıdan da şu. Şimdi Trabzonspor Kulübü Başkanı dediğimiz kişi özü sözü doğru. Söylediği her lafın arkasında kalan, dediği her lafın hiçbir zaman yemeyen, yutmayan ve bu anlamda hani bir tavır ortaya sergileyen, argo bir jargon kelime şey kullanmak istemiyorum ya da buna benzer bir şey, bir tavır ortaya koyan bir başkan profili yanlıştır, doğrudur. O odur ama. Yani biz onun o olduğunu biliyoruz.
Sen şimdi
bir dakika kopartmayayım cümleleri. Şimdi böyle bir profil çıkıyor, diyor ki ben diyor aslında diyor onları korumak için orada kalmalarını istedim. Orada hiçbir şey olmadı, cart olmadı, cürt olmadı diye konuşuyor. Yani belli ki bir düzeneye sokulmuş iş. Öyle değil mi? Başka ne anlayacağız bundan?
Şimdi bak, Trabzonspor'un başkanının 18 saat arayla vermiş olduğu iki demeci arka arkaya getirip koyduğun
zaman. 3 demeç.
Evet 3 demeci koyduğun zaman tamamıyla işte 360 dereceyi böl 3'e.
180.
Yani tam bir şey yapmış. Daireyi çizmiş, tamam mı? 360 dereceyi böl 120 dönmüş yani. 90 falan dedi. Öyle dönmüş bir demeç vermiş. Hakemlerin protestosuna gelince. Şimdi hakem protestosu.
Hakem nasıl protesto etsin Allah aşkına yani şu tabloda?
Yapılacaksa hemen o maçın ertesi günü oynanan Fenerbahçe maçı vardı. Galatasaray maçı vardı. Beşiktaş maçı vardı. Oralarda yapılmalıydı. Ertesi gün oynanan maçtı. Şimdi 10 gün geçti lütfen.
Yok artık anlamı kalmadı.
Yani bir anlamı kalmadı. Artık yapılan protesto tepki görür. Bir de şu var. Spor hukuku açısından Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu cezalar kamuoyunu tatmin etmiştir.
Aslında hele Başkan Hacı Osman'a verilen ceza 9 ay 10 gün ceza başlı başına bir şaheser bana sorarsan.
Evet.
Başlı şimdi başına
bunu
şaheser.
Bunu tabii bir hanımefendilerin hamilelik süreciyle bağdaştırarak.
Evet. Şey doğum yani bunu. İnsanın evet, doğum süreciyle doğum, yani kadınlara evet, hakaret etti ya.
Ama tabii bunun buradan böyle bu şekilde kaynaklanmadığını biliyorsun herhalde.
Nasıl? Yani
spor hukukunda ya da hukukta biliyorsun bir ceza verilir. Mesela bir yıl ceza verilir. %25 indirime gidilir. O 9 aya iner. Daha sonra başka bir kusurdan dolayı bir 10 gün artırma yapılır.
Ha çok planlı bir ceza o. O çok planlanmış.
Kesin planlanmış olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle mi? Ben onu sanki bu hukuksal
şeylerin... 9 ay 10 gün gibi bir kavram orada başka türlü çıkabilir mi? Mümkün. Yani tesadüfle izah edemezsin böyle bir şey. Asla. Evet. Ve biliyorum ki çok hesaplı ölçülerek biçilerek verilmiş çok anlamlı bir ceza. Yoksa aslında bence daha fazla ceza alması lazımdı. Yani işe azmettiren o.
Evet.
Azmettiren o.
Diğer yöneticiler bir yıl ceza aldılar.
İki tanesi 400 küsür gün aldı. Çünkü onlar elebaşları.
Evet.
Yani tırnak içinde söylüyorum kusura bakmasınlar. Ama o olay oldu. Evet. Şimdi bak olay olmadı biz şöyle yaptık böyle yaptık demelerine onların en yakın savunucuları yerel medya sahip çıkmadı. Yerel medya karşı çıktı. Yani öyle değil. Daha başka orada olan bütün arkadaşlarımız bizim gördüklerimizde yaşananlar birbirinden çok farklı demeye dediler, açıkladılar, yazdılar, çizdiler, konuştular. O zaman yani bu cezalar tatmin edici. Evet, tatmin edici midir? Tatmin edicidir.
Evet, yani, orada ama bir şeyi de üstüne basmak lazım. Bu konuda Yıldırım Demirören'i hakikaten takdir etmek lazım. Bence hiç karışmadı. Eskiden biliyorsunuz bizde adettir profesyonel disiplin kurulunun şeylerine, kararlarına hep federasyon yöneticileri, başkanlar falan müdahil olmaya kalkarlardı bir şekilde. Bu konuda asla ve asla hiçbir dahlinin olmadığı konusunda çok ciddi yatan hep Yıldırım Ömer bu işlere fazla karışmıyor, girişmiyor.
Evet.
En basiti kendi kolunu kesti. Ne yaptı? Kendi başkan evet vekiline ceza çok ciddi boyutça ceza verdi.
En fazla sürede ona çıktı aslında değil mi?
Evet, bir buçuk.
Şimdi İbrahim Usta, başkan vekili açıklamalar yaptı. Dedi ki, ben dedi bana bu verilen ceza hukuksuzdur dedi. Fakat bugün Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nda daha önce görev yapmış ve bu konularla ilgili gerçekten uzman, çok saygı duyduğum Kemal Kapıloğlu'nun bir radyo bağlantısına verdiği demeci de sosyal medya ortamında okudum. O diyor ki aslında sanki verilemezmiş gibi bir şekilde ifade ediyor. Ama o açıklamasında da şundan bahsediyor. Yani atamayı yapan onlar diyor. Atamayı yapan, atadığı kişiler atama yapana ceza veremez. Ama şunu da ekliyor. Düzenlenen yasada düzenlenen yasa içerisinde ya da talimat içerisindeki cümlelerin açık bırakılarak bunun içerisine federasyon yöneticileri de dahil olabileceği iması çıktığını söylüyor. Yani hem bir yandan olur diyor ama bir yandan da böyle denmemeli diyor. Söz konuşacağız. Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim. Ben hoş biraz geç abi. Kaldım. Sağ Yok, olasın.
Geç kalmadın.
Biz çıktım, geldim. Sağ
hakem meselelerine daldık ve devam ediyoruz.
Hakemlerimiz hep tartışılacak herhalde.
Ama yapacak görünüyor. Bir şey yok da yani kendileri ama bu şu son dönemde olanlar başka bir boyut biliyorsun.
Öyle maalesef.
Geçen hafta da zaten Ali Kunak dışarıdan bir müdahaleyle durumu değerlendirmeye çalışmıştı ama şunları ifade etmeye çalışıyoruz. Hani şunu dedim daha doğrusu. Esas işin temelindeki cümle bu. Avrupa maçlarını konuşurken Avrupa hakemlerini konuştuk vesaireyi konuştuk. Ama bizim dışarıdaki maçlarımızda yaşadığımız sıkıntıların en önemli sebeplerinden birisinin de buradaki hakemlerin ortaya çıkarttığı bir yönetim içtihatı olduğunu söylüyorum. Oradan başladık.
Evet, yani orada bizim futbolcularımız buradaki alışkanlıklarını orada da sürdürmek istiyorlar. Ama orada sert kayaya rastlıyorlar.
O zaman skor olmuyor işte.
Tabii.
Yani burada daha kolay faul alıyorlar.
Alıyorlar evet. Maalesef tabii, yani. Tabii.
Evet, bu böyle.
Tolga'yı konuşmadık mı? Ne kadar kolay dokunuşlara faul çaldı diye. Sen söylemiştin.
Tabii, tabii. Yani bunu hep söylüyoruz zaten tabii, yani tabii, burada tabii. Maalesef. Şimdi Avrupa'da bir futbolcunun hedefi ayakta kalmak. Bizde de yere yani, düşmek. Yani.
Kalkmamak bizdeki de evet.
Bu kadar bu. Bizde yere düşen azıcık da bir temas varsa hakem işte tribün baskısı, etraf baskısı cırt faulü çalıyor.
Evet.
Şimdi bu fauller genelde orta sahada hemencecik çalınıyor. Kaleye yakın olduğu zaman biraz daha dikkatli bakılıyor. Ceza sahası içerisinde biraz daha süzgeç inceliyor, daralıyor. O zaman ne oluyor? Yönetim standardı diye bir şey olmuyor, kalmıyor.
Tabii, tamam, işte en büyük sıkıntı o.
Bu.
Tabii.
Buradan yola çıkarak da şuna getirdik lafı. Seni de bilgilendirmiş olalım. Şimdi Ali Kunak'ın söylediği bu içtihatın oluşmasına sebep baskı diyor. Yani baskının oluşturduğu bir yönetim tarzı gelişti diyor. O yönetim tarzı gelişiyorsa bu baskı her şeye yansıyor. Yansımıyor mu?
Yansıyor.
O zaman Çağatay Şahan dava açamıyor. Temsilciler dava açamıyor. Öbür beş hakem dava açamıyor. Ne olacak?
Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Savcılar resen açamıyor.
Daha bugün savcı şey istemiş işte.
Evet.
Trabzon'daki savcı evet. Deliller istemiş vesaire istemiş.
Ama ben Trabzon'daki savcıların delilleri daha önce toplamış olduklarını biliyorum.
Hiç yadırgayıcı bir şey değil ki bu.
Tabii.
Hani ilim valisi ve sayın emniyet müdürü de olayın içinde değiller ki. Şimdi Trabzonspor yönetimi açıklama yapıyor. Onlar içindeydi ve içindeydi falan filan diye. Ama kamuoyu buna ikna olacak mı? Olmaz yani.
Olmaz.
Eğer buradan bir ceza indirim çıkar ya da genel mahkemelerde yani ceza mahkemelerinde bu konuyla ilgili bir ceza çıkmazsa ya da bir uygulama çıkmazsa biz diyeceğiz ki zaten işte böyle gelmiş böyle gidiyor diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka yani?
Şimdi tabii bu cezaları tahkim kurulu da biraz indirebilir mi? Çünkü tahkim kurulu hep bir yarı yarıya tenzilatı vardır.
Şimdi bak Tansu abi onun olmaması için bundan önceki yönetimdeki disiplin kuruluyla tahkim kurulu başkanları bir süre sonra bir araya geldiler. Tokalaştılar ve bir kontak kurma kararı aldılar. Yani birbirimizden kopuk çalışmayalım. Kamuoyu karşısında hadi tırnak içinde rezil oluyoruz.
Evet, çünkü dört maç iki maça inerdi. İki maç bir maça inerdi. Hep öyle bir şey oluyordu.
Hatta Levent Özçelik bir programda ikisini yan yana getirdi ve orada böyle kamuoyuna da işte biz buradayız, yan yanayız, daha dikkatli olacağız falan filan gibi dikkatli olacak demeyeyim de.
Aslında aynı noktada birleşeceğiz
diyelim. Böyle şeyler dediler.
Aslında o da baskıdan kaynaklanıyor biliyor musun?
Tabii canım.
Yani sahada hakeme baskı varsa Sağ dışında da tahkimeye de baskı var. Bir disiplin kuruluna da baskı var.
Elbette ki. Şimdi senin soruna gelince, eğer şu anda bu iki kurul arasında buna benzer bir şey yoksa diyalog iner mi? İner. Çünkü bugün gazetelere savunmasını sızdırmışlar onlar da. Trabzonspor'da yani biz böyle savunacağız diye. Daha Fenerbahçe'ye atışta bulunuyor yani oradan da. Diyor ki onlara ceza vermediniz, bize niye veriyorsunuz? Yani.
Ama geçtiğimiz yıl birkaç dosyada ben gördüm. Tahkimin ceza artırdığı dosyalar da oldu.
Yani, onlar pek yansımıyor da işte indirimler yansıyor, bilmiyorum.
Yani, dikkat çekiyor. İndirim için müracaat ediyor kusurlu olan futbolcu, tahkimden bir şeyler ceza artmış.
Bu yapılabiliyor değil mi?
Yani, yapılabiliyor. Tahkimin cezayı artırma
yetkisi var. Gayet tabii. İndiriyorsa artırabilecek de tabii.
Evet tabii. Belki
yani tahkim düzeltme şey yani. Tabii, İlla indirim tabii. Yapacak değil yani.
Böyle tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu arada Trabzonspor'un son durumunda konuşmuş olduk. İstanbul Başakşehir Trabzonspor maçına atanan Fırat Aydınus üzerinden de tabii bir değerlendirme yaptık.
Yani doğru yerinde ve doğru bir atama olduğunu üstüne bastık ki çünkü öylesine bir maçtan sonra son derece tecrübeli bir hakem görev yapmalıydı. Bu arada Tansu abi, Gençler Birliği maçını canlı radyodan anlattın. Erkan Engin bugün ilk defa Süper Lig'de düdük çaldı bu çocukcağız. Nasıldı?
Beni tatmin etmedi. Faullerde özellikle bana göre, benim görüşüm, benim de yanlış olabilir, ters kararlar verdi. Yani A takımı lehine vermesi gereken bir faulü B takımı lehine verdi. Birkaç kere oldu bu.
Gençler Mersin maçından bahsediyorum.
Gençler Mersin maçından bahsediyorum. Yani öyle biraz bana şey geldi.
Yani ilk maçın heyecanı ya da böyle bir stresi mi, yoksa genelde 12. kural değerlendirmesinde sıkıntı var.
Yani 12. kural değerlendirmesinde bence sıkıntı oldu. Evet.
Şey, bir ışık vermedi mi sana Tansu abi? Yani bundan sonraki verilecek bir maçın
yani
altında kaldı.
Yani bir 90 dakikayla onu hemen eleştirmek yahut doğrumak
olur ya da olmaz
değil.
Diye
tabii daha çok erken tabii de.
Ama ilk maç, şimdi bir hakemlik hayatının ilkleri çok önemli.
PTT Ligi'nde de maç yönetti.
Yönetiyor.
Ben yani rastladım, hatırlıyorum. Evet.
Yani Sakarya bölgesi hakemi kendisi. Ama bir şeydir, tam keskin bir dönüş noktasıdır Süper Lig'deki ilk maçı. Evet. Kimse bunu unutmaz. Yani Süper Lig'deki ilk maçı, yani o hayatı boyunca unutmaz bu akşamki maçı.
Herhalde canım.
Çünkü niye? Bir dönüm noktasıdır. Evet. Onun da heyecanından dolayı olabilir. Bazı kararlarında yansıma olmuş olabilir de.
Hakan Sivriservi de gözlemciliğe
başladı. Evet, artık gözlemcilik yapıyor.
Yani bu şöyle denebilir mi buna? Sistemde bir biçimde tokalaşmış denebilir
tabii,
mi?
Tabii. Yani geçen sene başladı, yeni oldu bu. Bu Kudüs Müftüoğlu göreve geldikten sonra
onların diyaloğunun yakınlığıyla
alakalı. Süper Lig gözlemcisi kadrosuna alındı. Ki alınması gerekiyordu. Yani bence yıllarca emek vermiş ve haksız biçimde bir kulüp başkanının, bir belediye başkanının maalesef
kadrine uğramış.
Yani bütün maçlarda işte demin konuştuğumuz benzer konular. Şimdi haftanın maçlarını konuşalım. Ondan sonra da biraz vaktimiz kalırsa şu basketboldaki milli takım hocası, kulüp hocası meselesiyle ilgili federasyonun başkanının yaptığı, Harun Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın yansımalarını da spor adamları gözüyle diyelim tabii, burada bir değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama buna geçmeden de şu milli takım aday kadrosunu hemen hatırlatalım. Milli takım aday kadrosu açıklandı. Ben Trabzonspor kalecisi Onur olur mu acaba diye bugün merak etmiştim. O yok. Ama şöyle diyeyim. İki hazırlık maçı oynayacak. A milli takımımız 18. sıraya yükselmiş. A milli takımdan bahsediyoruz tabii Tansu abi.
Evet.
Faro Adaları'nın artık üstündeyiz.
Güzel.
Yani Faro Adaları'nın üstündeyiz. Olağanüstü bir şey bu.
Ama çok ciddi bir yükselme. 1,5 ay önce biz 50. sıradaydık. İşte almış olduğumuz Hollanda galibiyeti.
4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik
kaldı. Yani. Evet.
Bunun getirdiği bir şey bu. Yansıma tabii. Evet. Şöyle diyeyim. Önümüzdeki süreçte yararlanacağı oyuncuların oluşturduğu bir liste, ama tabii ki sürpriz değildir aslında Yunus Mallı'nın listede olması. Gitti, görüştü hoca. Forvet olarak Burak var. Burak sakatlıktan kurtuldu tabii. Cenk var ve Yunus Mallı. Aslında gol bölgesinde hani iş yaptırabileceği, yapabilecek oyunculardan oluşmuş bir forvet attı diyebiliriz. Ama daha da çok sayısı artar inşallah diyelim.
Şimdi zaten bizim sıkıntımız çok kolay gol yiyip gol atamamak.
Evet yani.
Yani bu lig bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki, UEFA Ligi'ndeki, milli takımdaki hep sorunlarımız bu işte.
Atınç var bu arada.
Evet, Atınç var. Dikkat Bence edin. Mesela burada hep ben beklediğim isim Ahmet Çalık. Gençler evet. Stoperi. Evet.
O da ilginç.
Ben
onun da
yani kaç senedir yani. Bu çocuğun milli takıma seçilmesini bekliyordum.
Yaşı doğumu var burada. Kaç
küçük,
doğumu?
Çok küçük, doğumlu. Çok evet, küçük evet. De.
21 yaşında yani.
Evet.
O da önemli. Demek ki bazı oyuncuları bir de PTT birincilikten bir oyuncunun peşinde yanılmıyorsam Mert diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Sorun değil. Ama bu anlamda yetenekli gördüğü oyuncuların peşinden devam ediyorlar tabii ki. Ve burada mutlaka girecektir. Salih de girecektir, Enes de girecektir.
Tabii, tabii.
Başka oyuncular da girecektir. Ama örneğin Trabzonspor'da Yusuf'u ben eğer üstüne koyabilmeyi başarsaydı bu listenin içinde her zaman olabilecek bir oyuncu gibi görüyordum. Ama o yönünü aşağı çevirdi. Onun yerine Okay girdi tabii ki Trabzon'dan.
Okay tabii canım.
Evet. Ama burada keşke Onur da olabilseydi yani.
Yani burada yok. Mersin kalecisi de olabilirdi. Muammer. Evet. İyi oynuyor.
O çünkü. İyi oynuyor değil
çok
mi?
Çok iyi oynuyor.
Bugün nasıldı
örneğin?
Bugün
de iyi oynadı. Bugün de iyi oynadı. Çok iyi oynuyor. Yani ben Mersin'in üst üste 3-4 maçını anlattım son haftalarda. Dikkat çeken bir kaleci yani. Evet. Galatasaray maçı oynadı mesela mükemmeldi.
O olağanüstü maçtı. Çok iyi hatırlıyorum.
Onu. Tabii çok top gelmesi de büyük avantajdı. Onun dışında ondan sonraki maçlarda da hep iyi oldu. Ben hep bekliyordum yani milli takıma seçilir diye.
Evet, Katar'la oynayacağız Cuma günü. Sonra da Yunanistan'da orada bir hazırlık karşılaşması yapacağız.
Evet. Ve Yunanistan maçı şeyde Başakşehir Stadı.
Başakşehir İstanbul'da evet. Evet.
Bu arada geri dönüş gibi olacaktı. Dün ben Beşiktaş maçından sonra hatta sana telefon açıp sordum. Beşiktaş'ın dünkü müsabakada stadın konumu gereği o kadar seyirciyle seyirci desteğini arkasına alamadığını gözlemledi.
Tabii. Yani,
ama bu evet genellikle böyle yaşıyor Beşiktaş evet. Orada oynadığı maçta.
Ama sene başında niye Başakşehir stadını angaje etmediler?
Vermediler. Sana telefonda söyledim. Burada şimdi dinleyicilere de aktarayım. anlaşılamadı. Yani evet. Başakşehir kulübü yönetimi bu stadın Beşiktaş'a verilmesine karşı çıktı. Sonra anlaşma sağlandı. 4 maç üzerinde anlaşma sağlanmıştı. 5'e çıktı o süre ve devreyi öyle kapatacak.
Evet, yazık etmişler ya. Dünkü o seyirciyi koyun Fatih Terim evet. Stadında muhteşem bir etki
baskı
olur.
Oluşurdu. Evet. Ayrıca da Beşiktaş yöneticilerinden birinin verdiği bilgiye göre de Nisan ayına yeni stadın yetişeceği konusunda şeyleri var.
Umutları var. Evet.
Ama şu anda aksi giden bir şey yok. İşte çatıyı kaldırma meselesi, şusu busu sorunsuz ilerliyor. O da önemli.
Önemli tabii, abi, tabii. Tabii çok önemli.
Yani orada bir küçük kopma olsa, inme olsa, vida uçsa bir ay.
Evet.
Yani hatta daha uzun süre bile olabilir. Aslında belki de öyle bir şey olsa da uzasa diye de bekliyor olabilirler ama.
İş kazası Allah korusun.
Yok yok canım iş kazası. Yani ya. Hani vida düşer bir şey olur.
Ama bu işler böyle aceleye gelince de bazı şeyler atlanır.
Ama yani. Bak şimdi geçen sefer bir çökme oldu. Onu öyle bir anlattılar ki stat çöktü gibi algıladık.
Evet öyle,
ki,
bir şey
hiç öyle bir şey değil. Yani. Basit bir evet. Çöküştü o. Ve bir günlük yerine evet. Koyma süresi olan bir çöküştü ama onlara en az bir ay kazandırdı. O da ayrı bir gerçek tabii. Yani bu şimdi işi uzatacak dedikleri için. Evet, gazeteciler böyle yaramazlık yapabiliyorlar.
Aynen, aynen, aynen.
İşin bilinmeyen yönleri diyorsun.
İşin hakemlikle ilgili seni burada... Aslında bugün fazla bir şey söylemedin, onu da altını çizelim. Daha sürpriz böyle bomba işler çıkar diye bekliyordum senden ama...
Ya şöyle, hakemlikte gündem...
Haber çıkmadı senden.
FIFA listesi var aslında.
Evet.
FIFA listesinin UEFA'ya bildirimi, FIFA'ya bildirimi yapıldı.
Yapıldı
dün,
mı?
Dün yapıldı. Şimdi dedikodular ve sızan haberler iki farklı haber sızıyor. Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in liste dışı kaldıklarına dair bir haber var. Yerine de Deniz Ateş Bitnel ve Alper Ulusoy'un önümüzdeki yıl FIFA kokartı takacakları konuşuluyor.
Bence yani. Büyük hata.
Çok
neyse
erken.
Biz yorum yap ya da yapalım ne olacak ki yani.
Evet. Bence çok erken.
Bir yani. Başka görüşte sadece Tolga'nın çıkıp yerine Alper Ulusoy'un girdi. Yani İzmirli çıktı, İzmirli girsin gibi bir
denge.
Denge yaptıkları gibi bir söylenti var.
Peki bu düşenlerin geri dönüşü olamıyor mu Fırat'ın, Bülent'in? Bülent'in bitiyor zaten herhalde anladığım
şimdi
kadarıyla.
Şimdi 41 yaşı, Fırat da 41 yaşında.
Öyle mi?
Yani 41 yaşında, 40'tan sonra FIFA'ya alamıyorsunuz. Alamıyor, yazamıyorsunuz.
O zaman geçmiş olsun.
Yani Fırat'la Bülent'in tekrar, keşke imkan olsa yazılsa. Yani bu çocukların aslında yurt dışına görev yapmasalar bile FIFA kokartıyla yurt dışında devam etmeleri lazım.
Bu mümkün mü?
Değil. Statü. Tamam. Yani keşke öyle bir imkan öyle olsa olsun, yazılsa zaten yani. Çünkü şimdi nerede bakarsanız bakın, kritik maç dediniz mi hemen 3 tane isim sayıyoruz. Bunu hep
hala geçerli.
Bu böyle tabii. Fırat, Cüneyt, Bülent, Fırat, Cüneyt, Bülent, Cüneyt, Bülent, Fırat. Öyle başta adam sayısı ondan sonra bu üçü, başka hiçbir ismi yok. Ama şimdi yazık yani.
Hüseyin Göze'ye bile sokmuyorsun değil mi bu işin içine?
Sokmuyor.
Tereddüt gösteriyorsun.
Sokmuyor. Yani Fenerbahçe, Galatasaray maçı falan olduğu zaman Hüseyin'in dengesi bozuluyor maalesef. En son burada Osmanlı Fener maçında da yaşadık.
Evet, evet.
Yani, evet. Sıkıntılı onu. Niye?
Penaltıyı kaçırdı.
Yapamıyor yani. Evet. Ama Anadolu takımları maçlarını gayet güzel yapıyor. Yurt dışında güzel maçlar yönetiyor. Dün akşam çok güzel bir maç yönetti Hüseyin Göçek. Ne maçı yönetti? Marsilya Braga maçını yönetti.
Önemli de bir maç.
Tabii yani. Bayağı ciddi bir maç. Evet.
Bu maçtan önce Braga'nın ayakkabıları çalındı. Haberiniz var mı?
Yok, hayır.
Çok... Maç öncesi soyunma odasında her şey hazır. Gündüz malzemeciler hazırlıyorlar. Fakat maça 2 saat kala son girip baktıklarında takımın komple kramponları kayıp. Bütün kramponlar çalınmış.
Allah Allah.
Soyunma odasından. Ve bir anda bir panik ortamı oluşuyor. Allah'tan ki İtalya ve Marsilya gibi bir şehir olduğu için sponsor firmanın o şehirde mağazası var. Hemen sponsor firmaya temasa geçerek o mağazadan kutular içinde yeni ayakkabılar stada getiriliyor ve maç saatinde başlıyor aksaklık olmadan. UEFA yetkilileri de burada tabii çok büyük çaba sarf ediyor. Tabii. Sponsorla temas kurma, sponsora yardımcı olma konusunda ve maç zamanında başlıyor yani.
Kasıtlı yapmışlardır ayakkabıları yenilensin diye.
Olabilir. Bir de tabii ama futbolcu için hemen o yeni ayakkabıyı giyip oynamak çok
zor. Evet tabii yani tabii. Dediğiniz gibi yani futbolcuların kendi ayakkabıları çünkü biraz eskimişi ayağa alışmışını isterler. Ayağına, böyle bir dezavantaj da yaşamış olabilirler yani.
Tansu abi Avrupa maçlarından çıktı takımlar, şimdi lig bugün de başladı.
Evet.
Onlarla devam edelim.
Edelim. Eskişehir Spor'dan söz edelim.
Ya hocam, biraz ondan bahsedelim. Şimdi önemli bu ya. Değil mi?
Tabii yani.
Eskişehir futbol kenti Allah aşkına.
Tabii yani. Yani bir Eskişehir Spor takımının bu hale gelmesi çok düşündürücü. Çok enteresan.
5 maçta 5 mağlubiyet olmuş.
Evet ve de üst üste içeride kaybediyorlar.
İsmail Kartal bırakır büyük bir ihtimalle.
Yani zaten şey başlangıçta ama. Hem Eskişehir'in tercihi yanlış. Eskişehir Spor'un hem İsmail'in tercihi yani.
Kesinlikle katılırım. Tabii. Hiç itirazım yok. Yani, gidip PTT birincilikte bir takım çalıştırarak antrenörlük hayatına başlayabilirdi. Çünkü yani, o düzeyde zaten. Yani.
Bir de artık böyle çizgisi belli olan bir takıma.
Fenerbahçe çalıştırdı adam. Yani
Fenerbahçe o mu çalıştırdı Allah aşkına ya? Aziz Yıldırım çalıştırdı Fenerbahçe.
Çizgisi böyle düşme durumunda olan bir takıma gidip de macera aramanın anlamı yoktu.
Tabii. Bir de yani. Şeyi eziyorsun, kendi kariyerini eziyorsun. Tabii. Şimdi Fenerbahçe'de şaka bir tarafa. Bir iş yapmışsın, ortaya
tabii.
Çıkmışsın.
Tabii.
Ve o maziyi bir anda pat diye şöyle vurup uzaklaştırıyorsun.
Yani. Ama Eskişehir Spor yönetiminin geçen seneden beri böyle bir takımı kadro gücü olarak zayıflatma gibi bir şeyi oldu. Niyeyse. Yani takıma yeterli oyuncu almadılar bence. Kadro yetersiz şu anda Eskişehir takımı. Yani bırakın İsmail Kartal'ı. Kimi getirirseniz getirin bu kadroya bu saatten sonra zor yani.
Düşer gibi mi? Düşer mi acaba?
Yani,
Devralası ne yapacak acaba?
Ne yapacak? Yani? Kimi alacak?
Ama şimdi Devralası'nda bir sonrasını yani kümede kalma adına puan için şu anda biraz puan toplaması lazım.
Puan toplaması.
4 hafta kaldı değil mi? Sezonun devrinin bitmesine.
11.
Ya 4 ya 5. Tabii. Ha 11.
7 hafta.
Pardon ben fazla abarttım.
6 hafta mı kaldı? 17'de bitmiyor mu?
Ama evet. Ama şimdi onunla doğru orantılı bir cebe atacaksın ki.
Tabii.
İkinci yarıya da hiç olmazsa umut et bir şey yap yani. Şu andaki tablo...
Pek içler açısı değil.
Evet.
Yani bir de Eskişehir...
Yönetimi de götürür bu gibi geliyor.
Yönetimi de gibi de Eskişehir Spor'un orada oynamış, yerleşmiş, futbolun içinde olan, Eskişehirli yaşayan futbol antrenörleri, teknik direktörleri var. Niye onlardan yararlanılmıyor yani?
Ben de örnekleyebileceğimiz kimse var mı?
Kamuran Eskişehirli, evet. Geldi. Burada Beşiktaş'ta Ankara Gücü'nde çalışan bir adam. İsmail Arca var. Evet. Ender Konca var.
Yani onlardan yararlanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Daha doğru olduğunu düşünüyorum ben tabii.
Yani öze dönüş yapmalı.
Öze dönüş tabii. Yani çünkü Eskişehir Spor'un ve de Trabzon Spor'un çıkış yıllarına bakın hep kendi çocuklarıyla, özleriyle tabii. Evet. Yani şimdi de aynı şeyi yapabilirlerdi.
Ama öyle bir şeyleri zayıflıyor. Hareket kabiliyetleri zayıflıyor. Tabii. Ancak şöyle olabilecek belki. Evet, düşecekler. Oradan bir öde dönüşte toparlamaya çalışacaklar ama düştükten çok zor oluyor.
Eskişehir düştükten sonra 10 sene aşağıda kaldı.
Aşağıda
çıktı.
Kaldı tabii.
2006'da çıktı işte 10 seneden beri burada. Evet. Şimdi düşerse 10 sene aşağıda kalır yine.
Gardları düşüyor tabii herhalde. Tabii. Şehrin de enerjisi düşüyor. Öyle.
Bir de tabii şehirler artık eskisi gibi sadece futbolla yaşayan şehirler değil. Artık her yerde internet kafe var, pastane var. Diskotek var.
Maça gitmezler demek mi istiyorsun?
Yani gidilmiyor abi. Yani eskiden tek eğlence hafta sonu maçtı birçok kentte.
Belki de yani Eskişehir konuşulmaya bu şekilde layık bir takım ve kent elbette ki. Hani hep önceden şu saydığın isimler bile oranın futbol kenti olarak tanımlanmasına ve algılanmasına sebep olan isimlerdi. Tabii. Fethi Eperisi, Şunsuzlu. Ona da buradan kulak çınlatmış olalım. Ama o şeyini yitiriyor şu anda yani. Hani futbol şehri gibi görünen bir kent şimdi...
Bir de yeni stat da yapılıyor Eskişehir'e. Ya, evet, bir de o yapılıyor yani. Evet. Tabii.
O da şey fiyasko. Fiyasko dedim hani mecazi anlamda söylüyorum tabii. Tabii. Beklentilerin dışında kalan bir durum olacak yani.
Yazık olacak.
Ama yani. Bu statlar, bu proje birkaç yerde yapılıyor. Sivas bitmek üzere, Adapazarı'nda aynı proje var. 26-27
stat yapılıyor zaten. Evet. Yani bir kısmı bitti, bir Trabzon kısmı başladı.
Bir de galiba 7 gün kullanıma açılacak şekilde organize ediyorlarmış.
O öyle canım. Ha, o şey, yaşayan statlar olsun diye.
Ya, yaşayan statı da şehrin içinde yaparsan yaşayan statı.
Gider gelirler mi yani?
Yani şimdi şehrin dışına yapılan bir statta kim nasıl yaşayacak, nasıl gidilecek, ulaşımı nasıl olacak, bir de onlar
burada,
çok önemli.
Burada konu ulaşım olur tabii. Yani bütün statlar için geçer. Ulaşım eğer halledilirse insanlar ona üşenmezler. Buradan Eskişehir'e Konya'ya gidip gelmiyor mu insanlar? Üşenmiyorlar yani. Bir buçuk saatlik bir yolu gidip geliyorlar. Yani
öyle bir imkan olduktan sonra. Şimdi mesela şeyi düşünün. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı İstanbul'daki.
Bizim Osmanlı'yı düşünün.
Osmanlı yani.
Şimdi Osmanlı bir kabus canım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon falan geliyor. Vallahi millet nazlana gidiyor.
Tabii.
Belediye otobüslerle seyirci taşıyor. Öyle oralarda birileri oluyor. Ne trafik,
bir de
trafik.
Gittiğiniz zaman trafik dönemiyorsun.
Tabii orada bir ara yol var. Bilenler bilmeyenler için söylemiş olalım.
Tarlaların arasından geçip
ana yola çıkacaksın. Tabii. İlla ki o yoldan gideceksin.
Bir de oradan tıkandığın zaman devam da edemiyorsun gibi. Şimdi evet, daha Ankara'ya stadın nereye yapılacağını bilmiyoruz ama. Bütün 26-27 yerde stat yapılıyor ama Ankara'da hala ortaya çıkmış bir şey yok. O da başka bir durum.
Yani birçok yerinde statlar şehirlerin merkezinde ya.
Evet.
Ya da ulaşımın çok kolay.
Ulaşım kolay olmalı tabii. Yani,
tabii.
Tamam, tabii. Çünkü büyük kentler her halükarda trafik sorunu yaşayan yerler. Şehrin içinde olduğu zaman eğer şu arena yapıldı yani Ankara'da salon, onun altında otopark yaptılar. Yani otoparkını vesairesini eğer işe yarayacak İyi şekilde bir yere getirirsen tabii. O zaman şehrin içinde olmasında bir sakınca yok tabii. Ama şimdi Galatasaray Stadı'nı galiba bu yol eksikliğini tamamladılar. Biraz daha metro konusunu hallettiler. Evet. Öyle halledecekler. Şimdi haftanın herhalde en dikkat çekici maçı Bursa Beşiktaş olacak. Öyle anlaşılıyor.
Beşiktaş olacak, evet.
Tansu abi ne dersin diyor. Önce sana sorayım.
Şimdi evvela Bursa Beşiktaş arasında bir dostluk havasının yaratılması şart diye düşünüyorum. Eskiden kalan bir gerginlik,
biraz
olaylar,
belki,
biraz tempo şey düşmüş olabilir tansiyon ama maçın önünde ve sonunda yine bir takım seyirciler provokasyon yapabilirler. Beşiktaş bile seyirci götürebilecek mi? Öyle bir şey de olabilir.
Yok, hayır.
Öyle bir yasaklama yok
şu
mu?
Şu anda gitmiyor yani.
Ha, gitmiyor. Seyircisiz. Seyirci gitmiyorsa zaten o zaman sorun yok. O zaman olaya, sahaya bakacağız. Bursaspor puan sıralamasında belki biraz yukarılara çıktı ama öyle tatmin edici futbol oynamıyor. Yani o geçen seneki Bursaspor değil.
Ama çok yavaş yavaş üstüne koyarak
gidiyor. Geçen seneki Bursaspor değil, zaten 4 tane adamı Fenerbahçe'de.
Evet. Ama yerlerine fena da adamlar gelmedi yani. Onda hatır sayılır diyelim.
Yani bir Nesit var orada benim dikkatimi çeken.
Nesitler var.
Neyse, isimler var. Ama yani geç toparlanan bir takım. Çocuk belki de var. Daha iyi olacak geç toparlanması. Beşiktaş her şeye rağmen ligde iyi gidiyor. Geçen haftaki Kasımpaşa maçı dışında baktığımız zaman.
Ne dersin?
Ben o yorgunluğu kabul etmiyorum. Ya profesyonel futbolcu olmaz. Yorgunluk bahane değil hiçbir zaman. Çünkü futbolcu yatarak, istirahat ederek dinlenmez. Futbolcu antrenman yaparak, tabii, koşarak, maç yaparak tabii, dinlenir. O yorgunluk bahane. Yani burada her şeye rağmen ben Beşiktaş'ın ağır bastığını düşünüyorum.
Düşünüyorsun, evet. Mete Kalkavan hakem iyi bir atama diyebilir miyiz?
Yani buna? Eldeki doğru koşullar hakem. İçerisinde doğru bir atama. Doğru bir atama. Riske girmemişler yani.
Evet.
Mete Kalkavan da tecrübeli bir isim. Ama Bursa Beşiktaş maçları hep sıkıntı olmuş.
Sıkıntılı.
Evet, yani onunla uğraşacaklardır yine. Çünkü hani saha içindeki o oyuncu baskısını bazen kaldıramadığı anlar oluyor Mete Kalkavan'ın. Evet. Onun için uğraşacaklardır.
Evet.
Biraz çabuk gideceğim. Fenerbahçe-Konya maçı için ne dersin Tavsu abi?
Valla Fenerbahçe çok istikrarlı bir takım değil. Şimdi Ajax maçını ölçü alırsak.
Hoşuna gitti mi ya da beğendin mi Ajax karşısındaki?
İyi, yani ben şöyle bakıyorum. O maçı Fenerbahçe kaybedecek diye düşünüyordum ben.
Öyle mi?
Evet, başlangıçta
tabii,
öyle.
Puan farkını koruması bile bir avantaj.
Avantaj. Sahaya konan futbolda aynı oyunu Torku Konyaspor'a karşı oynayacak mı oynamayacak mı o da tartışılır. Çünkü bizim devamlılığımız yok hiçbir zaman futbolumuzda. Ama tabii bireysel baktığımız zaman kadro yapısı
çok farklı.
Çok farklı. Etkili. Şimdi Aykut'un tabii Fenerbahçe takımını tanımasının da avantajı var. Hani
ama çok biraz form problemi yaşıyor takımı herhalde. Çünkü Konya son haftalarda
düştü. Konya düştü. Ama işte Fenerbahçe'yi tanıması, işte o iki bekinin fazla çıkması gibi bir takım şeyleri iyi kullanabilir. Onu
bence
okuyabilirse.
Kullanabileceği en şey Hasan Ali olacaktır gibi görüyor. Hasan Ali dünkü maçta da maçın ilk yarısında oldukça sıkıntılıydı.
Evet.
Caner'in eksikliğini bence yaşıyordu. Aslında çok oyuncu eksikliği var. Şimdi tabii zaman biraz daraldığı için fazla detaya giremeyeceğim ama.
Bir şey sormak istiyorum.
Sor.
Bu Van Persie Nani problemi Fenerbahçe'de konuşulup duruyor. Bu ne olacak bu işin?
Pereira'nın yani işini çok fazla uzatmayacak olaylar gibi geliyor bana Tarsu abi.
Ben gayri resmi bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Mourinho ile görüşüyor.
Bu
görüştü bile.
Öyle mi?
Evet.
Şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda
gayri resmi bir şey.
Sportif Gündem programında Tansu Polatkan şu anda 800 lira manşet malzemeyi attı ortaya. Bak,
Mourinho ile görüştüler bile. Belki Ocak ayında Mourinho Fenerbahçe'ye gelebilir. Belki uzun vadeli bir şey olabilir. Yani bu seneyi belki kaybettik diyebilirler.
Yok canım, kaybedilmiş yani
bir şey yok
ama.
Yok da ama yani Ocak ayında Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi söz konusu olabilir.
Evet, Tansu abi yüzündeki gülüşe de şey yapıyorum. Bugün 1 Nisan falan da değil. Evet.
Bu hakikaten çok büyük haber.
Yani çok... ben bunu gayri resmi olarak.
Sen de yılların medya mensubusun. Yani, gerisin.
Evet.
Yani sonuçta.
Bizim de kulağımız dedik.
Yani. Estağfurullah. Yani biz burada haddimizi bilerek konuşuyoruz
yok,
sonuçta.
Hepimizin kimsenin kimseden farkı yok da.
Evet evet.
Yani.
İlginç bir durum oldu bu şimdi.
Ama ceza aldı. Hakemlere hakaretten bir hafta ceza evet. aldı Mourinho.
Evet. O da eğer diyelim ki hani şöyle biraz gevşeyelim diyeyim. Gelirse diyelim ki geldiğini farz edelim. Çok şey olur. Hareketli geçer yani.
Tabii.
Hem disiplin kurulu çok çalışır, hem biz çok çalışırız. Herkes çok çalışır.
Evet. Mourinho enteresan bir tip ama. Evet. Yani biraz Türkiye'ye uyar bence. Evet.
Boş verelim bu maçta. Bunu da konuşalım biraz. Kalan süreyi böyle değerlendirelim. Evet, yani
Hangi ölçekte bir detay var peki Tansu abi, bilgi dahilinde olan?
Ya o kadar geniş bir bilgim yok. Mesela bir 10 milyon avro lafı var ödenecek Borneo'ya. Yıllık mı, birkaç senelik mi? Yani o kadar net şeyim yok ama.
O yıllık 10'dan aşağı bir rakamla hiçbir yere gitmez zaten.
İşte yani böyle bir rakam var. Ocak ayında gelmesi söz konusu. Ama tabii Chelsea ile olan bağlarının da kopması,
kopması. Kopacak zaten.
Yani işte o da bıçak sırtında.
Bir de şey de kalmadı orada yani hani. İyi sonuçlar alsa bile aralarında bir diyaloğun oluşma olasılığı da zayıfladı.
Evet.
Dolayısıyla o muhtemelen kafasına koymuş olabilir ayrılmayı. Bu önemli bir durum elbette ki. Tansu abi öyle diyelim.
Sen benim isimden bahsetmeden hayır öyle bir şey var diye yazacaksın.
Yok zaten biz şu altını araştırırım.
Biz şu anda zaten milyonlarca insan
söyledik açıyoruz. Onları da hep sen de gazetende onu. Böyle bir söylenti var. Mourinho Fener'e mi filan diye.
Bazı gazeteler var. Bu onlar için tam sayfalık bir haber şüphesiz. Ama tabii ki olaya başka gözle bakan, daha belki tırnak içinde ciddiyetle bakan diyelim. Transfer anlamında hani ötesi berisi nedir diye kurcalayan birileri vardır. O zaman bu haftaki programı bu bomba haberle bitirmiş olalım Tansu abi. Tansu Polatkan, teşekkür ederiz Tansu abi.
Ben teşekkür ediyorum. Ali
Kunak, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yönetmenimiz Baykal Alamant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.